sesi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Radyo 1'de Türkiye Radyoları 1. programında Hayatın Sesi başladı. Bugün de saatimiz 13.19'u gösteriyor. Ayhan Demiray hazırladı programımızı, teknik yönetimde Cihan Tolluoğlu, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de değerli konuklarımızla saat 14'e kadar sizinle birlikte olacağız. Programımızın ilk bölümünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan önemli bir bilimsel çalışmanın detaylarını paylaşacağız sizinle. Tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını elektrik akımı ve kızılötesi kameralarla teşhis edebilen teknolojiden söz edeceğiz. Kıymetli bilim insanlarımız stüdyomuzda olacak sevgili dinleyicilerimiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Gençer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Cengiz Beşikçi bilgilendirecek bizi bu konularda. Saatimiz 13.26'yı gösteriyor. Radyo 1'de Hayatın Sesi programımızın ilk konukları stüdyomuzda sevgili dinleyicilerimiz. Siz Banu'yu dinlerken biz de konuklarımızla sohbete başladık ama yayında söyleyeceklerimizi konuşmadık daha. Onların hepsini siz varken duyuracağız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Gençer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Beşikçi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Selvan.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, iyiyiz.
Yoğun musunuz?
Evet.
Dönem arasındayız ama araştırma süreçleriyle tabii yoğunuz.
Kolay gelsin. Biz programın başında tanıtımı yaparken değerli akademisyenlerimiz önemli bir bilimsel çalışma yaptılar. Özellikle sağlığımız açısından çok kıymetli bir çalışma demiştik. Tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını teşhis etme yolunda adımlar attılar diye. Ayrıntıyı sizden isteyeceğiz. Bu çalışma nasıl başladı? Siz nasıl bir araya geldiniz? Sevgili dinleyicilerimize anlatır mısınız?
Çok teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için. Böyle bir araştırma sürecini anlatmamıza fırsat tanıdığınız için. Biz bu çalışmayı Profesör Cengiz Beşikçi ve doktor öğrencimiz ortak yürüttüğümüz bir doktora süreciydi. Hamza Feza Carlak'la birlikte yaptık. Feza şu an Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi. Doktorasını bitirdi başarılı bir şekilde. Konu özgün bir tıbbi görüntüleme tekniğiyle ilgili. Bildiğiniz gibi birden fazla görüntüleme teknikleri var.
Evet.
Mesela MR, manyetik rezonans görüntüleme tekniği, ultrason, radyografi gibi teknikler. Bunlar hastalıkların erken tanısı için kullanılıyor. Şimdi bu tekniklerden istediğimiz bir takım özellikler var. Bu özellikler şu: yüksek çözünürlüklü görüntüler versin, hızlı görüntü versin, bize ekonomik bir şekilde kullanılsın.
Hem de zarar vermesin.
Zarar vermesin. Doğru. Evet. Şimdi bu tekniklerin bir tanesi dahi bir konuda hemen tanı verme özelliğine sahip değildir. Genelde birden fazla tekniği birlikte kullanmak gibi bir yöntemle radyologlarımız ve doktor arkadaşlarımız tanı koyarlar. Çünkü her birinin tanı koyma yetenekleri sınırlıdır. Yani örnek vermek istersek mesela meme kanseri tanısı için uygulanan yöntem şöyle. Eğer hasta bir şekilde meme içerisinde bir tümör algılarsa, bir tümör değil de yani bir sertlik algılarsa, bir doktora gidebilirse, o zaman yapılacak şey şöyle oluyor. 40 yaşın üstündeyse kendisine mamografi uygulanıyor. Mamografi dediğimiz şeyde X ışını uygulanıyor. İyonize enerji veriliyor. Aslında başlı başına sorunlu bir enerji tipi. Yani uzun süreli uygulandığında. Orada şüpheli bir tanı konulursa, şüpheli olduğu düşünülen bir kitle varsa mutlaka bir başka görüntüleme tekniğine daha gönderiliyor. Bu arada hastanın göğsü sıkıştırılıyor, X ışını veriliyor. Ultrasona gönderiliyor mesela. Ultrasonla bir kez daha görüntü alınıyor ve orada da şüpheli bir kitle bulunursa, görülürse yapılan şey şu: hala tanı konmuş değil. hastaya şu söyleniyor. Biyopsi yapalım, oradan bir parça alalım. Bu parçayı da gördükten sonra tanı koyalım. Şimdi bu çok uzun bir süreç, çok meşakkatli bir süreç. Bu olanakları herkes de sahip olamıyor. Yani bir hastane ortamına gelip de iki tane görüntüleme yönteminden bir sonuca varmak ve biyopsiyle sonuca varmak çok uzun bir süreç.
Zaten hasta yoğunluğu fazla. Evet. Doktorlarımızın çalışma koşulları ortada. Yurdun dört bir yanında bütün koşullara sahip değil hastaneler.
Evet. Evet. Şimdi burada acaba yani ek bir görüntüleme tekniği, özgün farklı bir görüntüleme tekniği olur mu diye biz hep düşünüyoruz. Hep bu konuda üzerine çalışıyoruz. Çünkü hani mümkünse mamografi kullanmasak, ultrason kullansak ve başka bir görüntüleme tekniği daha kullansak. Ultrasonun bir özelliği şöyle, bu hareketli bir cihaz, taşınabilir bir cihaz. Taşınabilir olmasının da anlamı şu, hastanın illa hastaneye kadar gelmesi gerekmiyor aslında. Biraz daha taşınabilir yapılabilirse bu. Yani şey, en ücra köşelerdeki yerlere dahi, yani hastanın ayağına gidip erken tanı için kullanılabilir. Mümkünse yanına bir tane daha görüntüleme cihazı konulabilirse bu çok değerli olacak. İki tane görüntüleme cihazıyla gideceksiniz siz. Tanı koymaya çalışacaksınız. Burada bizim çalıştığımız kızılötesi termal kamera tekniği çok etkileyici özelliklere sahip bir görüntüleme tekniği. Gerçi Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor ama medikal amaçlı kullanılıyor. Savunma sanayinde kullanılıyor. Özelliği şu, hastanın mümkünse yüzeyindeki, vücut yüzeyindeki sıcaklık dağılımını bize verecek. Şimdi eğer bu sıcaklık dağılımını görüntüleyebilirsek, ultrasonla görüntüleyebilirsek tanı koymak için gerçekten önemli silahlarımız olacak.
Evet. Orada virgül koysak
evet.
Olur mu?
Tabii ki.
Sayın Beşikçi'ye evet. Dönelim burada. Çünkü sizin isimlerinizi yazdığımızda öğrencileriniz, bu alanla ilgilenenler elbette hepsi çok iyi biliyorlar ama mesela sizin isminizi, konuğumuz olduğunuzu görünce harmonik hareket mikrodalga Doppler görüntüleme yöntemi çıkıyor.
Evet.
Yazdığınızda. yani görüntüleme yöntemleri evet, konusunda çalışmalarınızı evet. Bulmak mümkün. Sayın Beşikçi'nin adını yazdığımızda da Milli Termal Kamera, Milli Kızılötesi dedektör çıkıyor. Savunma evet, sanayinde evet. Kullanılan ve ülkelerin bir adım daha yukarıya çıkmasını sağlayan önemli yöntemlerden biri. Bize o kızılötesini, dedektörü ve medikal alanda çok sık rastlanmıyor kullanımına dedi değerli hocamız. Anlatır mısınız?
Tabii ki. Aslında proje iki farklı uzmanlık alanının bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Ben işin sensör teknolojileri tarafındayım. Şimdi yüksek performanslı kızılötesi sensörlerle termal görüntüleme geçmişte sadece savunma amaçlı uygulamalarda kullanılıyordu. Fakat günümüzde medikal görüntüleme gibi sivil kullanım alanları da bulmaya başladı. Fakat ne yazık ki yüksek performanslı hani kızılötesi sensör teknolojisine dünyada sadece 5-6 ülke hakim. Bu teknoloji en kritik savunma sanayi teknolojileri arasında. Dolayısıyla bu yeteneğe sahip olan ülkelerde bunu yüksek seviyede gizlilik altında koruyorlar. Aslında dünyada bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasına en önemli engellerden birisi de bu. Biz bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak için yaklaşık 25 yıldır ODTÜ'de çalışmalar yapıyoruz. Ve Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, ASELSAN gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarımızdan destekler aldık. Bu destekler ve hani üniversitemizin özverili çalışmaları sayesinde şu an dünyanın en iyi sensörlerini yapabilir hale geldik. Aslında ilgili laboratuvar ODTÜ'deki elektrik elektronik mühendisliği bölümü, kuantum aygıtları ve nanotenik araştırma laboratuvarı bu konuda dünyada öncü araştırma kuruluşları arasında. ASELSAN'la birlikte yaptığımız uzun süreçli ve kapsamlı sonuçlar, çalışmaların sonuçları olarak da aslında ODTÜ'deki kazanımların ve yetişmiş insan gücünün transferiyle ASELSAN'da dedektör üretim tesisi de kuruldu. Ve Türkiye belki 6. 7. ülke arasına,
dünyadaki
ülkeler arasına girdi. Aslında şu an oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor çalışmalarımız ve şimdi ciddi hastalıkların teşhisinde kullanılacak bir kızılötesi sensörün sadece çok yüksek duyarlılığa sahip olması gerekmez. Yani yanlış teşhise meydan vermemek için böyle bir sensörün birden fazla dalga boyu aralığında, yani birden fazla bant aralığında algılama yapması gerekir. Ne yazık ki böyle sensörler şu an dünyadaki en büyük dedektör üreticilerinin dahi ürünleri arasında değil. Çünkü teknoloji çok çok zor bir teknoloji. Biz tam bu amaca uygun bir sensörü aslında TÜBİTAK desteğiyle yaklaşık 10 yıl önce yaptık. Ve bu sensörü sadece biz üretebiliyoruz ve biz ürettik şu ana kadar dünyada. Ve ham maddesi dahil tamamıyla yurt dışından bağımsız olarak üretebiliyoruz.
Bu çok önemli, çünkü biz ürettiğimiz Doğru. zaman yüksek teknoloji ürünü geliyor, birleştiriyoruz, ürettik diyoruz ama hani hep milli milli deniliyor ya, işte milli mesele burada.
Evet. Doğru. Çok aslında bu sensör teknolojisinin ASELSAN'a aktarılması da ülkemizde çekirdek teknolojilerin üniversiteden sanayiye aktarılmasındaki en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor.
Evet. Peki sağlık alanında kullanılması konusuna gelecek olursak, kızıl ötesi deyince hani biz konuya çok hakim olmayanlar filmlerden, dizilerden gördüğümüz, işte orada biri var gördük, yaydığı sıcaklıkla hissettik diye çok basit bir biçimde akla geleni söylemeye çalışıyorum. Sağlıkla nasıl birleşti? Vücutta tümörlerin kanserli olup olmadığı yaydığı ısıyla evet. belli olabilir mi? Onları anlatır mısınız bize?
Tabii şimdi şöyle, aslında sıcaklığı cisimlerin yaydığı radyasyonu ölçerek ölçebilirsiniz. Fakat bir cismin yaydığı radyasyon sıcaklığına ve aynı zamanda yayıcılık katsayısına bağlı. Dolayısıyla tek bantta çalışan bir sensörle sıcaklık ölçmeye çalıştığınızda elinizde bir denklem, iki bilinmeyen var. Çift bantlı bir sensör kullandığınız takdirde bu zorluk önemli ölçüde aşılıyor ve yanlış teşhislere meydan veriliyor. Şu an bizim yöntemimizde tamamen pasif bir yöntem bu. Hiçbir şekilde hastaya radyasyon uygulanmıyor. Sadece hastanın vücudundan yayılan, doğal olarak vücudundan yayılan radyasyonu ölçüyoruz.
Evet. Şimdi belki bizim bu noktada bizim buluşumuzdan da bahsetmekte fayda var. Bu kızılötesi kameralar sağlık alanında, dışarıda, yurt dışında kullanılıyor. Ülkemizde pek fazla kullanılmıyor ama bu çift bant teknolojisi gerçekten kızılötesi kameraların sağlık alanında kullanılmasına çok kritik. Ama hala şöyle bir sorun var. Kızılötesi kameralar vücut üzerindeki sıcaklık dağılımını veriyor. Ve anormal sıcaklık dağılımını algılayabilmesi önemli. Şimdi bu anormal sıcaklık dağılımını yaratan şey işte kötü huylu tümör diyelim. Bu kötü huylu tümör eğer yüzeye yakınsa yüzeyde fark edilebilir bir sıcaklık dağılımı yaratabiliyor. Ve siz o zaman algılayabiliyorsunuz bu tür bir kamerayla. Ama eğer bu tümör küçükse ve derine gidiyorsa, derinde bir yerdeyse. Mesela şöyle bir şey vardır, istek vardır radyologların. 3 santim derinde 2-3 milimetrelik bir tümörü yakalayabilirlerse çok iyidir. Şimdi 2-3 milimetrelik bir şeyi kızılötesi kameranın algılaması,
konvansiyonel
bir kameranın algılaması mümkün değil. Burada bizim önerimiz şuydu. Ben elektrik akımıyla doku iletkenliği görüntülemesi üzerine çok fazla çalıştım. Cengiz Hoca da kızılötesi kamera üzerine çalışıyor. İkimizin konuşmalarından ortaya çıktı aslında buluş. Biz dedik ki kızılötesi kamera pasif modda kullanılır. Hiçbir şey uygulamazsınız. Vücudun yaydığını algılarsınız. Elektrik akımı eğer güvenlik sınırları içerisinde, vücudun içerisinde uygularsak, bu elektrik akımı tümörlü dokuya daha fazla gidecektir. Çünkü tümörlü doku iletkenliği yüksek bir dokudur. Kılcallanma vardır, kanlanma vardır. Dolayısıyla buraya giden akımın yaratacağı bir ek ısı kaynağı oluşacaktır. O ek ısı kaynağı da yüzeyde tümörün daha belirgin olmasını sağlayacaktır. Şöyle hesaplar yaptığımızda çok çarpıcı bir durum vardı. 1,5 milimetrelik bir tümörü, bu çok ufak. Yani bu kadar ufak bulursanız çok avantajlı bir duruma geçiyorsunuz tanı koymada ve tedavi etmede. Pasif kamera 3 milimetre derinlikte görebiliyor böyle bir şeyi. Aktif yaparsak, yani elektrik akımıyla bu işi yaparsak 1 santim derinde olsa dahi bu kadar küçük bir şeyi algılayabiliyorsunuz. Bir tane daha örnek var. Mesela 3,5 milimetrelik bir tümörü 1,5 santim, 3,5 milimetre, bu çok ufak bir tümör. Bunu 1,5 santim derinde de olsa bu teknolojiyle, çift bantlı termal kamera teknolojisi, bizim yöntemimizle, aktif yöntemle algılama şansını olduğunu görünce biz tabii ki çok heyecanlandık. Çok hani tanı koyma yeteneğini çok arttıran, misliyle arttıran bir teknik çıktı.
Evet. Aslında hani şunu da ilave etmek gerekir. Hani yöntemin özünde termal görüntüleme ile birlikte iletkenlik görüntülemesini birlikte kullanıyoruz. Şöyle ki sadece vücuda akım basıp o sıcaklık farklarını artırmıyoruz veya görünür yapmıyoruz. Aynı zamanda basılan akım vücudun iletkenlik dağılımı doğrultusunda yayıldığı için sıcaklık dağılımı da kendini o şekilde gösteriyor ve aynı zamanda vücudun iletkenlik dağılımı görüntüsünü de oluşturuyoruz. Yani elde edilen veri sadece termal kamerayla elde edilen verilerin çok ötesinde.
Evet.
Çok daha fazla bilgi taşıyor.
Biz kullanabilmeye başladık mı?
Evet, çok güzel olurdu. Hayır, açıkçası şöyle, yani temel teorik sayısal bilgisayar modelleme süreçlerini geçirdik. Ondan sonra deneysel çalışmalar yaptık. Vücuda benzeyen malzemeler üzerinde bunu denedik. Sonunda işte hem makaleler yaptık, hazırladık, yayınladık, hem bir ABD patenti aldık bunun sonucunda. Evet. Şimdi bu noktadan itibaren açıkçası bizim, siz biraz evvel söylediniz, başka görüntüleme teknikleri de var önerdiğimiz. Bu görüntüleme tekniklerinin laboratuvar ortamında masa üzerinde çalışılabilir halden klinikte kullanılabilir hale getirilmesi için desteklere ihtiyaç var. Yani yatırımcı desteğine ihtiyaç var. Daha çok yatırımcı desteğine ihtiyaç var. Şöyle bir düşündüğümüzde, mesela yeteri kadar destek sağlandığı takdirde, mesela 2-2,5 sene içerisinde biz klinikte kullanılabilir bir çift bant termal kamera, bizim bu değişikliklerimizle çalışan bir kamerayı yapma, kullanma şansımız olacakmış gibi gözüküyor.
Peki o ihtimal görünüyor mu? O destekler görünüyor mu? Çünkü savunma sanayiyle ilgili haberler çok yoğun çıkıyor. Millileştirilmesi ve başarı oranının artması, işte üretmemizle ilgili. Burada da aslında...
Evet. Aslında bir çağrı yapabiliriz bu konuda.
Yapalım.
Çünkü,
çok önemli bir konu.
Sağlık alanında, tıbbi cihaz alanında gerçekten yerlileşmeye çok ihtiyacımız var. Yani şöyle bir iki tane bende bir iki sayı söyleyeyim size. Ne kadar bağımlıyız diye baktığımızda %85 oranında yurt dışına bağımlıyız tıbbi cihaz alanında.
Bu döviz demek.
Aynen öyle. Şöyle, bu tıbbi cihaz alanında katma değere hangi ülkeler ne kadar katkıda bulunmuştur diye baktığınızda %30'larda Amerika Birleşik Devletleri geliyor. %10'larda sanıyorum İngiltere ve Almanya geliyor. Türkiye'nin katma değere katkısı %0.75. Ya bizim hani olmadığını söylemiyorum. Bizim gördüğünüz gibi bir sürü fikrimiz var. Devam etmekte olan bir sürü çalışmamız var. Ama bunları laboratuvar ortamından klinikte kullanılabilir hale getirmek için desteklere ihtiyacımız var.
Çekirdek teknolojileri de evet. Yatırım yapmak çok önemli. Çünkü hani çekirdek teknolojiye sahip olmadan sistem teknolojisine sahip olmak mümkün değil. Ama son 15 yıldaki hani Ar-Ge yatırımlarının, devletin yaptığı Ar-Ge yatırımlarının artmasıyla çalışmalarımız oldukça hızlandı.
Umarız bir an önce gereken desteği bulursunuz. Umarız neredeyse 2-2,5 yıl içinde olabilir dediniz. Klinikte kullanım aşamasına geliriz. Umarız böylece daha sağlıklı bir toplum oluruz. Son bir soruyla uğurlayacağız sizi. Bütün tümörler için geçerli mi? Bu öne çıkan kanserler var mı? Hepsinde de kullanılabilir mi?
Yani aklımızda en fazla kullanılabilecek alanlar meme kanseri, birinci tiroid. İkinci deri kanseri, üçüncü ama göğüs hastalıklarında filan da mutlaka kullanılabileceğini düşünüyoruz. Elimizde bu tür kameralar birkaç tane olsa zaten eminim çok güzel fikirler çıkacaktır. Şuraya uygulayalım, buraya uygulayalım diye. Ama ilk akla gelen üç tanesi bunlar.
Umarız, umarız bir an önce biz kullanılmaya başlandığını, yüksek başarı oranıyla insanların sağlığına daha çabuk kavuştuğunu duyarız. Kolay gelsin bu yolda. Çok teşekkür ediyoruz. Bize anlattığınız için böyle önemli bir konuyu.
Biz teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, çok çok önemli bir çalışmadan söz ettiler. Hepimizin anlayabileceği bir biçimde anlattılar. Kıymetli bilim insanlarımız dedik. Umarız bir an önce de bütün bu çalışmaların sonucunu görme şansını yakalarız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Gençer ve yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Beşikçi ile konuştuk.